Sayfa 63.
Motor bileti. Çok çalışmıştı o gün İsmail. Öğleden sonra karşıya geçmiş, mağaza mağaza dolaşarak oldukça kabarık bir para toplamıştı. Gece de bir gazino yöneticisinden izin kopararak masa masa dolaşmış, umduğundan çok yardım almıştı. Yüreğindeki sevinçle Beşiktaş'ta dolmuştan inen İsmail, vapurun az önce gitmiş olduğunu öğrendi. Az ileride motorcuların Üsküdar, Üsküdar diye bağırmalarını duydu. Sol kolunun altındaki çantasının güvenini yeniledikten sonra sağ elindeki ince bastonu motordan yana döndürerek ağır ağır yürümeye başladı. Sol gözü tümüyle ışıktan yoksundu İsmail'in. Öteki gözü ise ışıkla cisimlerin karaltılarını seçebiliyordu ancak. Bir yakınma duymaksızın bu denli ışıkla da yetiniyordu. Paraya büyük bir gereksinimi vardı İsmail'in. Çünkü bu yaz düğün yapacaktı. Ne zaman sözlüsü gelse usuna, damarlarında alevlenen kanla birlikte çalışmak, para kazanmak gereğini duyuyordu. Yine böyle bir an yaşadı. Motorun küçük kamerası dolmuştu. Neredeyse kalkacaktı. İsmail burada da küçük makbuzlarından birkaç tane satar diye düşündü içinden. Kârın arı olmaz diyerek kendi kendini destekledi. Ayağa kalkıp cebinden çıkardığı makbuzu yolculara göstererek, uzun uzun anlatmanın bir gereği yok sayın yolcular. Görünen köy kılavuz istemez. Makbuzun bir liralıktır dedi. Uzatmadı İsmail sözü. Nasıl olsa motorun gürültüsü arasında duyulmayacaktı. Elinde ak bir baston, gözünde kara gözlükler vardı. O bunları görmezler derneğinin bir simgesi sayıyordu. Bu konuda bir inanç belirmişti usunda. Toplumun ön yargısına güveni oldukça büyüktü. Motorun sarsmasına karşın İsmail yolculara birer liralık makbuzlarından dağıttı, yüzü gülüyordu. Erinç içinde oturdu yerine. Elindeki makbuzun dip koçanını parmaklarıyla sessizce saydı. Bir lirasını gemiciye verirse yine de hiç yoktan 5,5 liralık kazancı vardı. Gövdesini yeğenikten geriye çekerek sırtını motorun tahta duvarına dayadı. Motor kıyıdan 150-200 metre değin uzaklaşmıştı. Ara sıra yükselip alçalıyor, arada bir de iki yana yalpa yaparak ilerliyordu. Yolcular arasındaki konuşmalar iyice duyulmuyordu. Tam bu sırada kameraya giren kaptan yardımcısı yüksek bir sesle ''Paralar, paralar!'' diye bağırdı. Ardından ''Bozulmasın aralar, yalnızca teklik!'' diye ekledi. Yolcular birbirlerine bakıştılar. Bir ikisi kıpırdandı, mırıldananlar oldu içlerinde. Bir tanesi bağıraraktan ''Ne parası bu hemşerim, şimdi saydık ya liraları!'' Bir başkası ''Nah, biletlerimiz de elimizde duruyor, inanmazsan bak!'' Yolculardan birkaçı daha destekledi bu sözü. Kaptan yardımcısı kızmıştı. Ağzına geleni söylemeye başladı. Hayrola, benden başka para toplayan birisi daha mı var yoksa? Bir yandan gülüyor, bir yandan da söyleniyordu. Vay anasına be, benden açık gözler de varmış demek. Kimmiş bu üç kağıtçı bakalım? İsmail'in yüzü kıpkırmızı olmuştu. Çantasından 12 lira sayıp gemiciye doğru uzattı. Özür dilerim, ben Görmezler Derneği adına yardım toplamıştım da diyebildi ancak. Bu olay karşısında kaptan yardımcısı da şaşırmıştı. Kekeleyerek, kusura kalma hafızım, inan ki biz gemicilerin de sizin karanlık dünyalarınızdaki yaşantılarınızdan bir ayrımı yok bu deniz üzerinde. Buyur kardeş, işte makbuzların, senin bilet paran da benden olsun. İşini bitiren gemici dışarıya çıktı. Motor dört nala koşan at gibi Üsküdar iskelesine yaklaşıyordu. İsmail'in yüzündeki kırmızılık gitmiş, yavaş yavaş eski rengini almıştı. Üzülmüştü kuşkusuz. Bu tatsız olaydaki nedenleri kendi iş yetersizliğinde buluyordu. Açık seçik konuşmaktaki değere bir kez daha tanık olmuştu. Belki de buradaki yolcular arasında okuyup yazma bilmeyenler çoğunluktaydı. Gülünecek bir durumdu. Makbuzları motor bileti yerine almışlardı. Bir süre kendisi de güldü. Motor kıyıya çoktan yaklaşmıştı. Küçük kameradan çıkan yolcular birer birer atlıyorlardı kıyıya. Köşede oturan yaşlı bir adam ilgi çekmeksizin İsmail'i izlemişti. Olay sırasında dudaklarında oluşan acı gülüşü şimdiye dek yitirmemişti. İsmail'le birlikte o da kalktı ayağa. ''Size yardım edebilir miyim?'' diyerek onun koluna girdi. İsmail ''Sağ ol'' sözcüğünü gülücükleriyle belirtebildi. Kol kola birlikte indiler motordan. İsmail bu kez çantasını sağ koluna almış, sıkı sıkı tutuyordu. Bir süre yürüdükten sonra adam ''Yalnız şu 12 lirayı alıp bilet yerine kesilen makbuzları bana verin. Onları acı bir anı olarak saklayacağım.'' Görmez Evreninden Kesitler. Amca işiyor. 1. Görmezlere Yardım Derneği'ne müzik kolları her yıl öbek öbek yurdun birçok bölgelerinde müzik şölenleri vermeye giderler. Özellikle bu geziler yaz dönemlerinde yoğun nüfuslu kıyı kentlerinde yapılır. Müzik şöleninin yapıldığı yerler açık hava çay bahçeleridir. Giriş için halktan bir ücret istenmediği gibi çay, kahve, gazoz ya da benzer içeceklere bir ekleme de yapılmaz. Her gün belirli saatlerde gelerek müzik kolu eyleme geçer. Sazlar, kemanlar, cümbüşler çalınır. Görmez sanatçılar sırayla türküler, şarkılar söylerler. Müzik yönünden halkın doygunlaştığı bir anda kazanç sağlamak ereğiyle arttırma yöntemine girişilir. Yarım saatlik bir süreyi alır bu uygulama. Ortaya konan bir armağan belirli bir süre için halkın arttırmasına bırakılır. Arttırmayı yöneten kişi önce saatine bakar, sonra göz doyuran bir gelir sağlandığında en çok arttıran kişinin üzerinde bırakır armağanı. Görevi yapan kişinin etkileyici, yetkin bir konuşmacı olması gerekir. Arttırma süresinde çevrenin deyimlerini yansıtması, kısa, öz fıkralar anlatması, espriler yapması çok önemli bir etkendir. Belirtilen nitelikleri yaşam deneylerinden kazanmış iki görmez arkadaş, bir müzik öbeği oluşturarak Anadolu gezisine çıkarlar. Ne var ki orta yaşta olan bu iki görmezin ikisi de akşamcıdır. Kalabalık bir çay bahçesinde müzik gösterilerini sürdürmektedirler. Sıra arttırmaya gelmiştir. Daha iyi bir gelir sağlamak ereğiyle Ahmet Akkılınç arkadaşına bırakır bu görevi. "Haydi Orhancığım, sen benden daha iyi başarıyorsun bu işi," der. Kendisi de yardımcılarından biriyle özel arabalarına gider. Arabanın görünmeyen köşesinde kiloluk bir şarap şişesi bulunmaktadır. Özel biçimde yaptırdığı kamışlı lastiği şişenin içine sokar Akkılınç. O şarabını yudumlaya dursun, arkadaşı Orhan Mavice abartmalı bir konuşma ile başlamıştır işe. Özetlersek Türkiye'deki 100.000 görmezden her biri ileride büyük bir gönence kavuşacaktır. Geçelim bu konuyu. Orhan iyice neşelidir. Esprileriyle halkı güldürmekte, tüm ilgiyi üzerine çekmektedir. Biraz önce bol bol içtiği biranın etkisi vardır üzerinde. Konuşmalarıyla halkı coşturup tam kıvamına getirmişken arttırmayı açar. Gözlü yardımcılarının söylediği isimleri ses bültenin önünde yineler. Mehmet Bey'den 10 lira, Hasan Bey'den 20 lira, Küçük Ayşe'den 5 lira, Hüseyin Bey'den 50 lira. Sağ olsunlar, var olsunlar. Övgüsünü de unutmaz bu arada. Kamışçı Osman'dan 15 lira. Hemen ekler. Şeker kamışları daha da tatlı olsun der. Halk güler. Konu zevzekliğe dökülür bir süre. Çam yarmasından 10 lira. Bu arada Orhan, Mehmet Akkılınç ses bültene buyursun der. Sonra yine başlar verilen isimleri söylemeye. Tüfekçi İbrahim'in 20 lira, Kasap Tevfik 50 lira. Arada bir de alkışlayalım der. Zaman zaman Mehmet Akkılınç ses bültene der. Böylece sürer gider arttırma. Gözlü yardımcılar duyuruyu espri sanırlar. Üçüncü, dördüncü kez seslenildiğinde Mehmet Akkılınç'ın kulağını tırmalar bu çağrı. Kafayı bulmuştur ama yine de düşünür. Ne yapacak bu adam beni diye. Arttırma desen yerinde gidiyor ama yine de bir gideyim der kendi kendine. Şarabı da bittiğinden arabadan çıkıp bir yardımcısını çağırır. Orhan kimsenin bilmediği bir zorluk altında işini yürütmekte, söylenen isimleri ivedilikle yinelemektedir. Gevşek Faruk 10 lira. İsimsiz bir beyden 20 lira deyip arada yine Mehmet Akkılınç diye seslenir. Bir inleme belirtisi olur ses bültende. Tam bu sırada Mehmet Akkılınç geldim arkadaş der ama Orhan üzgün bir sesle artık gereği yok arkadaş geç kaldın geç diyerek başını ayaklarına doğru çeker. Yerler ıslaktır. Paçalarından aşağıya inmektedir ıslaklık. Yakın bir masada oturan küçük bir çocuk da bunu kanıtlar. Anne, anne, bak, bak amca işiyor. Buradan gidek, Ürgüp'e göçek. 2. Bu kez derneğin konser kolu Erzurum'a değin gider. Eski bir sinemada konser vermeleri gerekir. Ağalar, konser vereceksiniz ama biraz önlemli davranmanız gerekecek. Çünkü sahnemiz çürüktür. Zaman bulup onartamadım. Hoş, aranızda sıçrayacaktan söz de yok ya, der. Müzik şöleninin başında bir süre sazlar çalınır, soyyapıt parçalar dinletilir. Sonra şarkılar, türküler okumak için Doğan Ergin çıkar sahneye. Ergin uzun boylu, 80 kilo ağırlığında, hoş söyleşili, devingen bir gençtir. Dinleyicilerini mutlu edebilmek için elinden gelen çabayı gösterir. Güler, güldürür, coşar, coşturur seyircilerini. Özellikle türkülere geçtiğinde sırayla sol ya da sağ ayağını ses çıkartacak değin yere vurarak tempo tutar. Arada bir o denli coşar ki ayaklarının çıkardığı seslerin darbukayı susturduğu bile olur. Bir süre şarkılar söyleyen Doğan yine kendi özgü davranışı ile türkülere geçmiştir. O gece de coşkuludur. Aldığı şarap da etkilemiştir doğallıkla. Dinleyicilerini şarkılar, türkülerle doygunlaştırıp bir mutluluk kertesine çıkardığını sezen Doğan, güçlü ayak vuruşlarıyla son türküsüne geçer. Sazların da coştuğu bu süreye halk el çırpmalarıyla katılmaktadır. Dam başında sarı çiçek, nenni de feridem nenni, buradan gidek ürgüpe göçek. Der ki ayağının altındaki çürük döşeme çatırdığıyla çöker. Doğan kendini çukurda bulur. Bu arada ön sıradaki dinleyicilerden biri yüksek sesle "A oğul işte şimdi tam ürgüpe göçtün" der. Tabanca ayağımda patladı. 3. Görmez sanatçılardan özellikle bayanlar giyime kuşama özen gösterirler. İlgi çekmek, beğeni toplamak, sürekli alkışlanmak isteğini duyarlar bütün sanatçılar gibi. Karadenizli İfakat Güldiken, gür sesli, güler yüzlü bir görmez sanatçıdır. Sevilen şarkılardan sonra Karadeniz türkülerine geçip halkı coşturmakta, mutluluk içinde bırakmaktadır. Boyu kısa olduğundan sürekli yüksek topuklu ayakkabı kullanır. Bu kez de ayağında burnu açık, çelik topuklu bir pabuç vardır. Doğan Ergin gibi o da türkülere geçtiğinde bir ayağı ile yere vurarak tempo tutmayı bir alışkı durumuna getirmiştir. Kapalı bir sinema salonunda sürmektedir müzik şölenleri. Sıra ifakata gelmiştir. Şarkılardan sonra türkülere geçerek halkı yine coşturmuştur. Oynak, devingen bir türkü söylemektedir sanatçı. Tabancamın sapını gülle donatacağım. Alacağım bir güzel, seni çatlatacağım. Dizelerini yineler. Hem ellerini vurur hem ayaklarıyla tempo tutar. Oluşturduğu coşkunun etkisiyle sağ bacağını sol ayakkabısının burun kısmına hızla vurur. Çelik topuk parmak uçlarını acıtmıştır. Can havliyle yere yuvarlanır sanatçı. Yardımcı arkadaşları kendisini kaldırırken söylenir. Hay Allah kahretsin, tabanca ayaklarımda patladı. Ölen kim? Aylardan Ağustos, günlerden 18 çarşambaydı. Yazı odamda ses alıra okunmuş bir romanı izliyordum. Usumca zamanı değerlendiriyor, bir sabah çalışması yapıyordum. Sanırım öğleye 1,5 saatten çok vardı. Bu sırada kulaklarımı ilçenin 2 camiinden pek acıklı okunan bir sela sesi doldurmaya başladı. Bir eziklik çökmüştü içime. Kendi kendime, ölen kim diyordum. Ses alırı durdurup bu içli ezgiyi dinlemeye başladım. Ölene gösterilmesi gereken bir saygıydı bu. Düşüncelerim beni bir süre yaşamakla ölmek kavramının etkisi altında bıraktı. Bir ara kendim için okunacak sela sesini duyar gibi oldum. Değişen bir şey olacak mıydı? Hayır. Romanı kaldığım yerden yeniden dinlemeye başladım. Acı düşünceleri usumdan iteleyerek özel yaşantımın içine gömülmeye çalıştım. Çoktan unutmuştum sela sesini, ölenin kim olduğunu. Babam da yoktu o gün. Günlük bir geziye gitmişti. Oysa o bulunsaydı, öğle namazından sonra konuta geldiğinde bu acı salığı doğal bir biçimde verir, kendisine özgü tatlı sesiyle yaşam konusundaki düşüncelerini açıklardı. Boş şeymiş yaşam derdi. Sonra bir iki tümceyle, insan dediğin hırsın, nefsin kölesi olmamalı, Tanrı'nın karşısına çıkacak akçacık bir yüzü olmalı. İşte yaşam, işte kişi. Bir varmış, bir yokmuş. Hepimizin dönüp dolaşıp eninde sonunda gideceğimiz yer orası. Ertesi gün çarşıya çıktım, dolaştım bir süre. Bakkal, kasap, kitapçı, avukat gibi işim olan yerlere uğradım. Kısa kısa söyleşilerde bulundum onlarla. Herkes kendi işinde, gücünde, çıkarında ya da uslarında saplantı biçimde olan tezlerinin savunuculuğunu yapıyorlardı. Nedendir bilmem, her çarşıdan dönüşümde içimde bir eziklik, yüreğimde buruk bir acı duyarım. Nedenlerini irdelemek gereğini de duymam. Oluşun içinde yaşamak daha çok hoşuma gider. Akşam namazından dönen babam yemek arasında, "Dün ölen senin Hayrettin'miş," dedi. İçimdeki eziklik, omzumdaki çöküntü, başımdaki ağrı birdenbire tonlarca çoğaldı sanki. Yalnızca, "Ya," diyebildim. Bizi gerçekten birbirine bağlayan yaşam zincirinin kara halkalarıydı. Bu apaçık bir gerçekti. Benden bir parçaydı o. Yeterli bir anlatım değil bu. O özel bir evrenin değerli kişilerinden biriydi de. Ağustos'un 15'i pazara rastlıyordu. Kasabanın 5-6 kilometre ilerisinde bir at koşusu düzenlenmişti. Çevre için bir eğlence, bir spor da at koşusu. Koşudan önce yağlı pehlivan güreşleri de yapılacaktı. Köylüsünden kentlisine sabahtan doldurmuştu halk alanı. Bu yoğun kalabalık arasında Hayrettin Kalaycı da vardı. Toplumdan bir ayrımı varsa onun önünde cızbız köfte yaptığı arabası duruyordu. İnsanlar öğleye doğru acıkacaklar, o da köftelerini satarak para kazanacaktı. Bir süredir bu işle uğraşıyordu. Yanında yeterince kıyma ekmek, bol kıyılmış soğan, maydanoz bulunurdu. Mangalını yakarak hemen işe başladı. Ellerini şaplatarak oluşturduğu küçücük et parçalarını ızgaraya yerleştirmişti bile. Cızbızın kokusu çevreye dağılarak aç mideleri kamçılamış, alıcıları sıraya koymuştu. Kirlenmeye yüz tutmuş mendiliyle alnındaki terleri silen Hayrettin, "Köftelerim sıcak sıcak, karnınızı doyuracak." sözleriyle bir yandan pişirdiklerini dağıtıyor, öte yandan "Bereketi Allah'tan" diyerek paraları cebine atıyordu. 3 saatlik çalışmasına karşın bir yorgunluk duymamıştı o gün. Alın teriyle para kazanmanın mutluluğu içindeydi. Güreşler yapılmış, atlar koşuya hazırlanmıştı ki Hayrettin'in arabasında yiyecek bir şey kalmamıştı. Yardımcısıyla derlenip toparlandı. Önemli işlerde bir yardımcı adam bulunduruyordu yanında. Orta boyluydu yardımcısı. Soğuk bir görünüşü vardı yüzünün. Güvenilir bir kişi miydi orası belli değildi. İçki içtiği, kumar oynadığı söylenirdi. Solak Basri derlerdi kendisine. Bu gibi işlerde ona yardımcı olurdu. Yalnız ayrıntılarına dek bir ilgi göstermediği devinimlerden anlaşılıyordu. At koşusunun sona ermesiyle halk sağa sola yoğun bir biçimde dağılmaya başladı. Çoğunluk kasabaya giden 5-6 metrelik yol üzerindeydi. Bir yangından, bir yıkımdan kaçar gibiydi halk. Anasını yitiren çocukların ağlayarak bağırmaları, kişilerin yüksek sesle birbirlerine seslenmeleri, otobüs, minibüs, taksi motorlarının homurtularıyla karışarak kulakları tırmalayan bir gürültü oluşturuyordu. Hayrettin de bu kalabalığın arasında köfte arabasıyla birlikte ilerlemeye çalışıyordu. Solak Basri ile birlikte sürüyorlardı arabayı. Bir süre yürümeyi uygun bulmuştu Hayrettin. İleride dönüş yapan arabalardan biri nasıl olsa onu alırdı. Bir kapım günüydü bugün. Şoför arkadaşlarına böyle sıkışık zamanlarda engel olmak istemezdi. Her zaman için yolun sağını yeğlerdi. Bir güvence içinde bulundururdu kendini. Ne yazık ki bu kez öyle olmadı. Solak Basri bir süre onu bırakmış, öndeki bir arkadaşıyla konuşarak gidiyordu. Sağ yanının ne olduğunu bilmeyen Hayrettin iyice kıyıya yaklaşmıştı. Tam bu sırada yanı başında sert, keskin bir araba klaksonu duyuldu. Hayrettin ani bir ürpermeyle kendini sağ yana attı. Böylece Hayrettin yola koşut olarak uzanan dereye uçuvermişti. Kurumaya yüz tutan derenin bu bölümünde bir gölcük oluşmuştu. Burası öndeki tahta köprüye pek yakındı. Kıyıları kapsayan yeşillik ortada derince bir bataklığın bulunabileceği kuşkusunu yaratıyordu. Arabası bir yana, kendi bir yana düşen Hayrettin önce sulara bir daldı bir çıktı. Neye uğradığını şaşırmıştı. Debelenerek çırpınıyor, başını sağa sola çevirerek kurtulmaya çalışıyordu. Olay hemen dikkati çekti. Yol kıyısında yüzlerce insan tüyleri diken diken olmuş bu olguyu kimi coşkuyla, kimisi üzüntüyle gözlüyordu. Bir bölümü de "Kurtarın, boğuluyor, yazıktır" diye bağırıyordu. Yönünü şaşırmış bir kurbağa gibi çırpınan Hayrettin'e Solak Basri ile yanındaki kişiler "Sağa gel, sola git" diye bağırıyorlardı. Ne yazık ki bir koyun sürüsünü andıran bu insanlar olayı yakından gözlemekten başka bir işe yaramamışlardı. Tam bu sırada kasaba içinde erliğiyle tanınan elektrikçi Akbaş Cemal ceketini, pantolonunu çıkartarak suya atladı. Başının bir iki yerinden yaralanıp çok su yutmasına karşın Hayrettin'i kurtardı. Gözleri yaşartan bu olay Kemal'in kişiliğini yüceltmiş, topluma örnek bir anı bırakmıştı. Kabaran insancıl duygularının mutluluğu içinde Kemal konutuna dönerken Hayrettin koma durumunda kasabanın sayrılar yurduna yatırılmıştı. Bu acı salığı pazar gününün akşam yemeğinde duymuştum. Yanımda yemek yiyen ortanca oğluma gerek hava almak, gerekse yıkımla karşılaşan dostuma bir geçmiş olsun demek ereğiyle beni götürmesini söyledim. Bu yıl liseyi bitiren oğlum, "Bu saatten sonra bizi içeriye almazlar" dedi. Yüzüme şırak diye inen bir tokat gibi gelmişti bu yanıt. Demek ben öz oğluma küçücük bir insanlık duygusu bile aşılayamamıştım. Oysa ki ben oraya ivedilikle gidip içimdeki sevgi dolu görevimi yapmış olacaktım. Dileğimi yinelemedim. Üzüntüm saniyeler geçtikçe çoğalıp yüreğime çöreklenen bir yılan gibi tüm benliğimi kemirmeye başladı. Sakat olmamın bir başka yönden acısını duydum o an. En yakınına bile güvenmenin boş, yersiz, aldatıcı olduğu kanısına vardım. Yıllardır sakat yaşayan bu dostumun ne kazasına ne de ölüm törenine gidememenin acısını bugün olduğu gibi yarın da çekeceğimi biliyorum. Her sela verilişinde içimden bir ses, ölen kim derken ben dostum Hayrettin'i içten içe acı ile anımsayacağım. Onu çocukluğundan tanırım. Daha bebe yaşlarındayken anneden öksüz kalmıştı. İçkiden başka bir şey düşünmeyen esrik bir babası vardı. Ne babasının ne de üvey annesinin onunla ilgilenecek bir durumları yoktu. Karı koca ailenin geçimlerini ancak sağlayabiliyorlardı. Sevgi yönünden de duyarlı bir davranışları olmuyordu. O toplumun kucağına pek küçük yaşlarda bırakılmıştı. Daracık, kirli, keten bir pantolon, yıpranmış bir gömlek, eski bir ceket bulunurdu üzerinde. Çocuktu o zamanlar. Arkadaşlarının peşi sıra koşar, oyunlarına katılıp ayak uydurmaya çalışırdı. Çoğu kez kıyıya itilip hor görülürdü. Zayıftı, cılızdı. Gözleri iyice seçemiyor, ayaklarından biri aksıyordu. Daha o yaşlarda yüreğinde bir sızı duymaya başlamıştı. Arkadaşları kızdıkları zaman kör, topal diye seslenmekten kaçınmıyorlardı. Bu algılama toplum içinde yazgıdan öteye gidemiyordu. Her şeye karşın bu özürlü organlarla da olsa yaşamak zorunluluğundaydı. Yaz günlerinde onu kimi zaman şıra, limonata, gazoz, kimi zamansa fıstık satarken görürdüm. Sabahları simit, gazete satmak, öğleden sonra boyacılık yapmak ek işlerindendi. Tüm anlamıyla kendi ekmeğini kendisi kazanıyordu. Ne var ki doğal etkenler yıldan yıla artıyor, ondaki belirtileri daha görünür bir biçime sokuyordu. Ayağındaki aksaklık çoğalmış, gözlerindeki miyop ağırlaşarak görmeyi daha da azaltmıştı. Bu arada kulaklarında oluşan bir akıntı duymasını azaltmış, sırtının sağ bölümündeki şişkinlik iyice kabararak kamburluğu da eklemişti. Halk arasında sık kullanılan bir söz vardır. Tanrı bazı kişilere yürü ya kulum yürü der ya, ona da al kulum al, sakatlıkların tümü senin olsun demiş sanki. O her şeyden önce bir insandı. Okumamıştı, yazmamıştı. Bir kültürü, bir sanatı yoktu. Ama özel bir kişiliği vardı. Avuç açmamıştı kimseye. Boyun bükmemişti ona buna. Dilenmemişti. Alın teriyle kazanmasını öğrenmişti ekmeğini. Yalancı, çıkarcı, iki yüzlü değildi. Temiz, doğru, erdemli geçinen, gösterişli efendilerden daha efendiydi. Yüzüne kara bir leke sürdürmemiş, topluma bıkkınlık vererek yük olmamıştı. Ne yazık ki tümüyle değerlendirilmemişti bu nitelikleri. Çoğunlukla halkın sevgisini kazanmışsa da bazı soysuz kişilerce gırgıra alınıp zaman zaman üzülmüştü. Güçlünün zayıfı, varsılın yoksulu, sağlamın sakatı ezmek isteyip hor görerek alay edişi düzenin bir yansıması değil miydi? Toplumdaki bu insanlık duygularının artamlarının dağıtımından uzak kalmış, bencilliğin iliklerine dek işlediği bu kişiler hangi aktöre anlayışının bir ürünüydü? Yaz sıcakları sonunda yağmurlar başlayınca çevre birden soğur. Bir sonbahar, bir kış belirir imgelerimizde. Sonbahar geldi deriz çoğunlukla. Ben sonbaharın gelişini onun kalın gür sesiyle, kestane kebap yemesi sevap diye bağırmalarından daha iyi anlar, içten gelerek o süremin anılarına gömülürdüm. Turfanda çıkan ilk kestaneleri toplayıp kebap yapan o olurdu. Köylü ona malını satmaktan onur duyardı sanıyorum. Sıcak, dumanı üstünde tüten kestane kebapları, ana cadde üzerindeki esnaflara ve halka akşam eğlencesi olurdu. Bir süre sonra kestaneler yerlerini suda ya da ateşte pişmiş mısırlara bırakırlardı. Bu eylem, bu uğraşı sonbahar aylarını da Hayrettin'e alın teriyle geçirtirdi. Bakarsınız bir sabah her yan bembeyaz olmuştur. Kış tüm güzelliğiyle pencereden görünmekte, söyleşide bulunmak isteyen bir dost gibi kapınızı çalmaktadır. Güler yüzle içeriye giren kış, ağırlığını önce omuzlarınızda, sızısını yüreğinizde duyurursa da zamanla ona da alışırsınız. Odun, kömür, soba yakın arkadaşlarımız arasındadır gayrı. Her şey gibi bugünlere de alışılır. Yemeler, içmeler, sonra da eğlenceler. Bir akşam üzeri kapınız çalınır. Kapıyı açtığınızda bir delikanlı görürsünüz karşınızda. Ne istiyorsunuz demeden o söze başlar. Efendim, yılbaşı eğlenceleriniz için bu portakal sepetini Hayrettin gönderdi der. Konutunuzda bol meyveniz bulunsa bile bir an düşünürsünüz. Geri göndermek usunuzdan bile geçmez. Sıcak bir duygunun etkisi altına girmişsinizdir artık. Ya öyle mi? O halde borcumuz dersiniz yalnızca. Efendim, o şimdi yazıyor, sonra gelip toplayacak paraları. Dudaklarınızda kendiliğinden oluşan tatlı bir gülücükle kapatırsınız kapıyı. İçinizden bir ses yükselerek, kasabalının böyle çalışkan, sakat bir kişiyi bağrına basması, en yüce değer olan insana ve onun emeğine karşı gösterilmesi gereken bir saygıdır, der size. Ay başında alınacak olan portakalların parası kesenize dokunmadığı gibi, üstelik kamıştan örme sepet bir tatlı ana olarak kalır konuta. Soğuk da olsa, acı da olsa, kar lapa lapa yağarken yine de güzeldir. Bir top sesi duyarsınız akşamleyin. Gece yarısından sonra bir davul sesi dolaşır sokaklarda. Şimdi de Ramazan ayı başlamıştır. Kasabanın Ramazan dolayısıyla top attırma, davul çaldırma işini de o almıştır üzerine. Hem de belediyeye belirli bir ölçüde para ödemek koşuluyla. Ramazan'ın 15. günüyle bayramın ilk gününde bir davul tokmağı döver kapınızı. Dombulu dat dat, dombulu dat dat. Sonra bir mani yükselir pencereye doğru. Besmele ile çıktım yola, selam verdim sağa sola. A benim Ahmet efendim, Ramazan'ın kutlu ola. Dombulu dat dat, dombulu dat dat. Maniler yinelenir, paralar toplanır. İçtenlikle sunarsınız gönlünüzden kopanı. Ramazan'da, bayramda gelir geçer böylece. Yaz mevsiminden başlatıp sonbahardan kışa dek getirdim konuyu. İlkbahardan söz etmeden geçemeyeceğim. Baharda yemyeşil olur her yan. Çiçeklerin kokuları bir başka güzellik katar çevreye. Dokunma, duyma, tatma duygularının duyarlılığı bir özgünlük katıyordu onun yaşantısına da. Bir gün ona rastladığımda arabasının yanında, yöresinde, önünde şu tümceleri bulundurmasını söyledim. Bahar çok güzel ama ben görmüyorum. Gecemdeki yıldızlara ışık veren dost elleridir. Bir çiçeğin güzelliği bazen bir ömre bedeldir. Bu tümcelerin benzerlerini bir dergide okumuştum. O bu tümceleri yazdırıp arabasının çevresine koydurmuştu. Ama insanoğlunun gözleri nelere bakıp geçmiyor ki? Yıllar, mevsimler, aylar ardı ardına bir su gibi akıp geçti, gerçek yerine sessizce yerleşti. İnsanın kafası içindeki düşüncelerde bir tepki uyandırıyor. Yaşlı babamın onunla ilgili sözlerini yineliyorum usumda. Tanrım, insanlara sunmuş olduğun us, onların tam eşitlik içinde bir yaşantı kurmaları için yeterli değil. Bu eşitliği sağlamaktan sen niye kaçındın? Hayrettin kulunun ışığını, renklerini, yaşam özelliğini kapsayan gözlerini aldın. Kulaklarından ne istedin? Bu topal bacakla sakat bir gövdeyi taşıyamayacağını bilmiyormuşsun gibi zavallının sırtına niye bir kambur ekledin? Yüzüm kızarıyor, ellerim titriyor, ürperiyorum. Bir eziklik içinde ellerimi yüzüme kapayarak, hanları, hamamları, otelleri, mağazaları, fabrikaları yoktu. Tam sağlıklı da sayılmazdı ama yalandan, çıkardan, düzmecilikten uzak, insanlık dolu, örnek bir kişiliği vardı. Onun anısı toplumdaki tüm asalaklara örnek olsun diyorum. Hafız, yokuştan ininceye dek hiç konuşmadık babamla. Arkadaşıma gidiyordum onunla. Bir yapıtımı gözden geçirmesini dileyecektim. Sallana sallana gidilmezdi ya. Yolun sol bölümünde bulunan pastaneden bir kutu armağan almayı düşünüyordum. Babamın kulağına eğilerek konuyu açıkladım. Gelip geçen arabaların gürültüsünden olur dediğini duymadım ama başını sallar gibi geldi bana. Yaya kaldırım üstünde bir süre ilerledik. İnişleri çıkışları belirten uyarılarıyla bastonunun her adımda çıkardığı tik tak seslerini dikkatle izliyordum. Birimiz yaşlı, birimizse görmüyordu. Bir gözünü tümüyle yitiren babamın öteki gözü de iyice seçemiyordu. Sormamız gerekecekti bu tecim evini. Karşılaştığımız bir vatandaşa sorduğumuzda adam, işte burası diye yanıtladı. Güldüm. Acı bir gülüştü bu. Yaşlılığın, iyice seçememenin, okuyamamanın gizleri saklıydı bu gülücüklerde. Tecim evinin iki adım ötesinde bulunuyormuşuz. İçeriye girdiğimizde iyi akşamlar diyerek dileğimi belirttim. Ön bölümde oturan görevli dileğimizi arkadaşına yansıtarak, Ekrem Beylere tazesinden bir kutu pasta, İş yeri oldukça uzundu. Birkaç adım daha ilerlemiştik. Pastanın yapımcısı olduğunu anladığım usta bizi 40 yıllık dostuymuşuz gibi karşıladı. "Oo, buyursunlar Hafız Efendi, hoş geldiniz, sefa geldiniz." Adamın tümcelerini yanıtlamak gelmedi içimden. Özellikle benimle ilişkisi olmayan ün niteliğindeki sözcüklerden hoşlanmıyordum. Hafız sözcüğü yüzüme atılmış bir deve dikeninin acısını oluşturuyordu yüreğimde. Daha doğrusu bana görmezliğimi anımsatıyordu. Tinsel bungunluğumdan salıksız olan usta suskunluğumu aldırmayarak "Hiç kaygılanmayın Hafız Efendi, size dilediğiniz gibi taze, kaymaklı bir kutu pasta sunacağım. Sanırım armağan götüreceksiniz." Adamın içtenlikle söylediği sözler bir kulağımdan girmiş, ötekinden çıkmıştı bile. Yalnızca Hafız sözcüğü takılmıştı usuma. Bilgiçlik de olsa bir açıklama yapmam gerekiyordu burada. Bıçak kemiğe dayanmıştı. Bu kez yutkunmayacaktım. Serin kanlı olmaya çalışarak, "Her şey güzel, yalnız ben Hafız değilim." "Allah Allah, kötü bir şey söylemedim ki." "Kötü söylediniz demedim ama doğrusunu da söylemiş değilsiniz. Çünkü hafız değilim. Kur'an'ı tümüyle belleyen kişiye denir hafız. Oysa ben böyle bir bilgiden yoksunum. Bazı görmezler bu konuyu uğraş edinmişlerdir. Ama çoğunun belleği eksin ya da yetenekleri yeterli değildir. Öte yandan hafız sözcüğü argo dilinde aptal, bir konuyu yineleyerek belleğine sokan, yeteneksiz kişi anlamında kullanılır. Ne var ki halk arasında görmezlere yalnızca hafızlık uğraşısı uygun görülmektedir. Onlar daha özge bir iş yapamaz sanılır. Bu yüzden ardından kör hafız diye anıldıkları olur. Bu yanlış tutumdan, davranıştan kendimizi kurtarmalıyız. Kişiye uğraşısı, sanatı, becerisi oranında bilerek değer vermeli. Ona göre seslenmeliyiz. Adam susmuş, dingin bir durumda beni dinliyordu. Sözümü kesmesin diye ivedilikle söylemiştim tümceleri. Sanırım bozulmuştu. Şimdiye dek böyle bir yanıt almadığı anlaşılıyordu. Belki de bu kısa konuşmayı bir yenilik saydı. Aradığını bulamayan bir insanın ezikliği içinde üzgünce seslendi. "Peki ama nasıl seslenmemi istersiniz?" Adam bir yandan pasta paketini hazırlamaya çalışıyordu. "Bilmem," diyebildim. "Bir uğraşınız yok mu sizin?" "Var, müzikle uğraşıyorum. Bu durumda size üstad diye seslenebilirim." Adam yeni bir bulgunun verdiği mutluluk içinde gülümsüyordu. "Yine olmadı. Çünkü aşırı bir başarı sağlamış değilim bu konuda. Üstad aşamasına ulaşabilmek için kişi, uğraşısını, sanatının doruğuna dek çıkartabilmeli. Ulusunun, giderek evrenin gözlerini kendisi üzerine çekebilmeli." Ustanın yaptığı pastaların pek tatlı olduğunu duymuştum. Sanatı üstünde elde ettiği başarıyı benimle yaptığı tartışma sonucunda da sağlamaya çalışıyordu ya da ben öyle seziyordum. Alıcısını kırmak istemeyen bir sesle, "Buldum buldum," dedi. "Size aşık diye seslenebilirim. Sanırım bu sözcüğe karşı çıkmazsınız. Anlamı oldukça geniş." "İşte bu da olmadı. Çünkü hiçbir şeye aşık değilim. Bir şeye körü körüne bağlanmayı sevmem. Neye, niçin sevgi duyacağımı bilmeliyim. Bu özel seviler dışında evrende her şeye sevgi duyabilir kişi. Aşık sözcüğünü de bir aşama olarak kullanmak bence yersizdir. Sanırım bu sözcüğü de halk ozanlarının adlarının başına konulduğu için ele aldınız. Yüzlerce halk ozanının içinden bir tanesinin gözleri görmüyor, o da Aşık Veysel. Bu durumda görmezlere aşık demek de yersiz olur. Hem benim ne biçim bir müzik aygıtı kullandığımı da bilmiyorsunuz." Pasta kutusunu tezgahın üstüne koyan usta sağ elimi yakalamış yeğenikten sıkıyordu. "İnan ki kötü bir düşüncem ya da duygum yoktu bu konuda. Yalnızca insanca davranmak, dostluğunuzu kazanmak istemiştim." Söyleşiye dönüşen tartışmamız tecim evinde çalışanlarla yeni gelen alıcıların ilgisini çekmişti. Sessiz davranışlarından seziyordum bunu. Konunun ustayla aramızda kalmasını istemiyordum. Toplumu ilgilendiren önemli yönleri vardı sorunun. Açıklamasında yarar bulan bir erekle adamın tümcesini yanıtladım. "Sözlerinizin içten geldiğine inanıyorum. Ne var ki bazı yanlışları düzeltmekte yarar vardır kanısındayım. Yanlış bir algılamaya, düşüne, tutuma yıllarca göz yummak uygar bir davranış sayılmaz. Aşırı davranışlarımızı, yanlış tutumlarımızı, kötü düşüncelerimizi bilmekten, açıklamaktan kaçınmamalıyız. Şimdi soruyorum size, bugün benden özge hangi alıcınıza hafız, üstad, aşık gibi aşamalar taşıyan sözcüklerle seslendiniz? Sakatlardan öte kişilerde niçin bu sözcükleri kullanmıyorsunuz? Bu sözcüklerle o kişiye ilginizi, sevecenliğinizi yansıttığınızı sanıyorsunuz. Oysaki sözcükler, kişinin sanatla, adı geçen uğraşılarla bir ilişkisi yoksa, ona sakatlığını anımsatmaktan öteye gidemez. Büyük kentlerdeki yaşamın irdelenmesi gereken sorunlarından bir küçüğü bu. Değersiz görünen, üzerinde durulması gereken bir konu. Konuşma arasında borcumuzu ödeyen babam, haydi çok oldun der gibi bir eliyle bastonunu yere vuruyor, ötekisiyle de kolumu dürtüştürüyordu. Durumu gören usta ivedilikle sordu. Söyleşimizin bir ereğe ulaşmasını istiyorum. Size nasıl bir davranışta bulunmalı, nasıl seslenmeliyim? Gereksiz ayrıcalıklardan uzak, insanca davranmakla, yaşam içinde kişileri mutlu etmek için yalnızca adlarıyla çağırmak yeterlidir sayın dostum. Bir kişinin dostluğunu kazanmak ya da sevginizi, sevecenliğinizi iletmek için doğal bir yoldur bu. Görüşlerinizi tümüyle onaylıyorum. Adınızı bağışlarsanız yüreğimde bir mutluluk duyacağım. Ne yazık ki bu sorunuzu öteki gelişimde yanıtlayacağım. Bir gerçeği yansıtan bu söyleşi, dostluğumuzun temel kazıları olarak kalsın. Taşlarını öbür gelişimde koyarız. Şimdilik hoşça kalın diyerek oradan ayrıldım. İETT otobüslerine bindiğimizde kendi kendimi eleştirmeye başladım. Bunca uzun konuşmaya, açıklamaya ne gerek vardı? Evet, vardı. Vardı ki ayrıntılarına dek açıklamalarda bulundum. Gerek bireysel, gerekse toplumsal yönleriyle. Çünkü bakkala gitsen, buyurun hafızım, berbere gitsen, buyurun üstadım, terziye gitsen, buyurun aşığım deniliyordu çoğunlukla. Salıksız olarak geldiğim arkadaşımın konutunda içtenlikle karşılandım. Değişik yönlü söyleşi arasında arkadaşım, etkisinden kurtulamadığım bir durgunluk okunuyor yüzünde dedi. Böylece hafız olayını ayrıntılarına dek ona da anlattım. Gülüşlerinin ardından arkadaşım şu tümceyi ekledi. Senin için özgün, yetkin bir öykü konusu. Konutuna dönünce hemen daktilonun başına otur, olduğu gibi yaz dedi. Ben de öyle yaptım. Olayı olduğu gibi ele aldım.